Aynen. Merhaba. Bugünkü konumuz hem çok güncel hem de epey tartışmalı. Siyasi anketler ve tabii yapay zekanın bu alanda neler yapabileceği.
Evet, merhaba. Kaynaklarımızda da gördüğümüz gibi teknoloji devi Google ile deneyimli anketör Scott Rasmussen'ın We the People diye bir işbirliği var ortada.
Aynen. Ve bu hani tam da zamanında gelen bir konu aslında. Çünkü geleneksel anketler özellikle son yıllarda yani bayağı bir yanılmaya başladı değil mi? Güvenilirlikleri sarsıldı sanki.
Hem de nasıl? Hepimiz hatırlıyoruz yani 2016 ABD seçimleri mesela çok çarpıcı bir örnekti. Anketler bir adayı işaret ederken sonuç bambaşka çıktı. Güven bayağı azaldı o zamandan beri.
Kaynaklarımız da biraz buna parmak basıyor. Yani diyor ki mevcut anketler insanlara çok karmaşık konulara evet ya da hayır dedirtiyor genelde. Ya da işte birkaç seçenek sunuyor.
Tabii. Ama insanların düşünceleri, hele ki hassas konularda, bu kadar siyah beyaz değil ki. Bir sürü gri alan var.
İşte o gri alanlar kayboluyor arada. Yani önemli nüanslar, kişinin neden öyle düşündüğü, bunlar hep kaçıyor.
Çok doğru. Toplumdaki o çeşitlilik, o farklı bakış açıları, o dar kalıplara sığmıyor maalesef. Hani belki birini destekliyorsun ama bazı politikalarına katılmıyorsun. Bu tür durumları yakalamak zorlaşıyor.
Özellikle de toplumun böyle kutuplaştığı zamanlarda daha da zorlaşıyor sanırım bu.
Kesinlikle. Sanki herkes iki ayrı kamptaymış gibi bir hava oluşuyor ama gerçekte durum belki de o kadar keskin değil.
İşte tam bu noktada senin için hazırladığımız bu incelemede şu We the People projesine yakından bakacağız. Ne vaat ediyorlar? Nasıl bir teknoloji, nasıl bir yöntem kullanacaklar?
Ve tabii en önemlisi hani yapay zeka gerçekten de o sessiz çoğunluğun sesini duyurabilir mi? Kutuplaşmanın ötesine geçebilir miyiz bu sayede?
Hadi bakalım. Bu iddialı projeyi bir didikleyelim birlikte. Neden geleneksel yöntemler yetmiyor? Oradan başlayalım istersen.
Olur. Kapalı uçlu soruların yetersizliğinden bahsettik zaten. Bir de şey var, bu anketler genelde en çok bağıranın yani en uç görüşlerin sesini daha çok yansıtıyor gibi. Toplumun geneli belki o kadar radikal değil. Ama sonuçlara bakınca sanki herkes birbirine düşmanmış gibi bir tablo çıkıyor ortaya.
Bu konuda Scott Rasmussen'ın ilginç bir teorisi var kaynaklarda. 10-10-80 teorisi.
Aa evet. O ne diyor tam olarak?
Şöyle diyor Rasmussen. Amerikan toplumu aslında 50-50 bölünmüş bir il. Diyor ki kabaca %10 aşırı sağda, %10 da aşırı solda. Ve bu iki onluk kesim çok ses çıkarıyor.
Geriye kalıyor %80.
Aynen. Geriye kalan o kocaman %80'lik kitle ise ortada bir yerde. Daha ılımlı, daha pragmatik belki. Ve çoğu zaman bu siyasi kavgadan, hani o çapraz ateşten kaçmaya çalışıyor.
Bak, bu önemli bir bakış açısı. Eğer bu teori doğruysa, o zaman bizim bildiğimiz anketler
Evet.
o %80'lik sessiz çoğunluğun nabzını tutamıyor demektir. Sadece kenardaki %20'nin bağırış çağrışını ölçüyoruz belki de.
İşte We the People projesi de tam buraya odaklanıyor anladığım kadarıyla. O %80'e ulaşmak, onların ne düşündüğünü anlamak.
Ve belki de o %80'in sandığımızdan çok daha fazla ortak noktası olduğunu ortaya çıkarmak.
Peki bu iddialı iş için kimler bir araya gelmiş? Güçlü isimler var gibi duruyor.
Var, evet. Bir yanda Google'ın Jigsaw adlı düşünce kuruluşu var. Onlar genelde internetteki nefret söylemi, dezenformasyon gibi sorunlara kafa yoruyorlar. Yani işin teknoloji ve toplumsal fayda boyutu onlarda.
Diğer yanda kim var?
Diğer yanda da Scott Rasmussen'ın kurduğu Napolitan Enstitüsü, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olması önemli burada. Yani ticari ya da partizan kaygılardan uzak durma niyetleri var gibi.
Anladım. Yani Google'ın teknolojik gücüyle Rasmussen'un anketçilik tecrübesi birleşiyor. Ama amaç sadece kim kazanır değil.
Kesinlikle değil. Asıl hedef Amerikalıların en önemli gördüğü sorunlar hakkında ne düşündüklerini, ama hani gerçekten ne düşündüklerini, o düşüncelerin arkasındaki nedenleri, duyguları, değerleri anlamak.
Kutuplaşmanın altını kazımak yani biraz da. Ortak noktaları bulmak.
Aynen öyle. O ortak zemini keşfetmek.
Peki ama nasıl? Yöntemleri ne? İşte burası çok ilginç geldi bana kaynaklarda. Üç aşamalı bir süreçten bahsediyorlar.
Evet, ilk aşama klasik anketlerden çok farklı. Hazır cevap şıkları yok. Onun yerine ABD'deki her kongre bölgesinden 5-10 kişiye açık uçlu, derin sorular sorulacakmış.
Ne gibi sorular mesela?
Şey gibi, özgürlük sizin için ne ifade ediyor? Veya daha iyi bir gelecek için en önemli şey ne sizce gibi? Bayağı temel felsefi sorular aslında.
Vay canına, sadece bu sorular bile düşündürücü. Ama asıl olay bu değil galiba. Sonrasında ne oluyor?
Asıl olay orada başlıyor zaten. Katılımcı cevap verince devreye Google'ın Gemini dil modeliyle eğitilmiş bir yapay zeka giriyor. Ve bu yapay zeka ilk cevapla yetinmiyor, tıpkı Sokrat gibi ek sorular soruyor. Bunu biraz daha açar mısınız? Neden bunun önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Günlük hayattan bir örnek verebilir misiniz gibi.
Yani yapay zeka sohbet mi ediyor insanlarla? Sokratik yapay zeka diyorlar galiba buna.
Aynen öyle. Pasif bir veri toplayıcı değil, aktif bir diyalog ortağı gibi. Amacı konuyu derinleştirmek, kişinin düşünce katmanlarını ortaya çıkarmak.
Peki bu yapay zeka gerçekten anlıyor mu yoksa sadece belirli kalıpları mı takip ediyor? Ne diyor kaynaklar?
Kaynaklar diyor ki yapay zeka cevaplardaki anahtar kavramları, duygu tonunu analiz edip konuyu daha iyi anlamak için mantıklı takip soruları üretiyor. Yani insan gibi bir anlayış değil tabii ki henüz ama basit kelime eşleştirmesinden çok daha öte bir şey bu. Gemini gibi modeller metinler arası anlamsal bağlantı kurabiliyor.
Anladım. Yani amaç o ilk, belki biraz da ezbere verilen cevabın arkasına geçmek, derine inmek. Peki bu binlerce sohbetten sonra ikinci aşama ne? Devasa bir veri yığını oluşacak.
İşte orada yine yapay zeka başrolde. İkinci aşamada bütün bu metinleri analiz ediyor, ortak temaları buluyor, insanların nerelerde benzer, nerelerde farklı düşündüğünü tespit ediyor, tartışma ve anlaşmazlık noktalarını belirliyor.
Mesela özgürlük örneğinden gidersek?
Bu gibi temaların sıklığını, birbiriyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.
Sadece rapor mu yazıyor yoksa daha farklı bir sunum mu var?
Hayır, sadece rapor değil, bulguları anlaşılır veri görselleştirmeleriyle sunuyorlar. Grafikler, kelime bulutları, ilişki haritaları gibi ve en önemlisi...
Nedir?
Katılımcılar bu özetlere, bu görselleştirmelere bakıp geri bildirim verebiliyor. Evet, bu beni yansıtıyor veya hayır, şurası eksik kalmış diyebiliyorlar.
Ooo, bu çok iyiymiş. Yani süreç tek yönlü değil, interaktif. Katılımcı da işin içinde.
Aynen öyle. Bir diyalog devam ediyor aslında.
Peki üçüncü ve son aşama, hani o ortak zemini bulma hedefi, o nasıl gerçekleşiyor?
Üçüncü aşamada yapay zeka tüm bu analizlerden, diyaloglardan, geri bildirimlerden yola çıkarak genel ifadeler yani beyanlar oluşturuyor. Şöyle düşün mesela, katılımcıların çoğu ifade özgürlüğünün önemli olduğunu düşünse de bunun başkalarına zarar vermemesi gerektiği konusunda hemfikir gibi bir cümle.
Tamam, yapay zeka bu cümleyi oluşturdu. Sonra?
Sonra katılımcılar bu ifadelere katılıp katılmadıklarını oyluyorlar. İşte kritik nokta burası. Bu oylamayla sadece kendi fikrini söylemiş olmuyorsun, aynı zamanda diğer yüzlerce kişiyle hangi noktalarda anlaştığını, hangi noktalarda ayrıştığını somut olarak görüyorsun.
Anladım. Yani o soyut, ortak zemin dediğimiz şey bu şekilde görünür hale geliyor.
Tam olarak öyle. Projenin asıl hedefi bu aşamada gerçekleşiyor diyebiliriz.
Bu gerçekten de bildiğimiz katılıyorum katılmıyorum anketlerinden çok farklı bir yaklaşım. Google Jigsaw CEO'su Yasmin Green'in bir sözü vardı kaynaklarda. Tam da bunu anlatıyor sanki.
Evet, ne demişti?
Şöyle demiş. İnsanlara çevrelerindeki dünyada söz hakkı ve seçim hakkı vermek için yapay zekayı kullanmak istiyoruz. Yani sadece ölçmek değil, insanlara bir nevi güç vermek gibi.
Çok doğru. Kendi düşüncelerini ve başkalarınınkini daha iyi anlama, belki de kolektif bir anlayış oluşturma potansiyeli var burada.
Peki bu modelin başka örnekleri var mı dünyada, yoksa bu tamamen sıfırdan bir icat mı?
Kaynaklarda Tayvan'daki WeTaiwan platformundan esinlenildiği yazıyor.
WeTaiwan, o neymiş?
Vatandaşların, mesela Uber gibi tartışmalı konuları veya yeni yasa tekliflerini online platformlarda tartıştığı, fikir birliği aradığı ve hükümete öneriler sunduğu bir dijital demokrasi platformu, başarılı da olmuş bayağı.
İlginç. Yani teknolojiyle toplumsal diyaloğu güçlendirmek mümkün aslında.
Kesinlikle. VTimon gibi örnekler bunun yapılabileceğini gösteriyor.
Eğer We the People da benzer bir başarı yakalarsa etkisi çok büyük olabilir. Sadece siyaseti değil, yani milyarlarca dolarlık pazar araştırması, kamuoyu yoklaması sektörünü bile sarsabilir.
Hiç şüphesiz. Düşünsene, eğer bu yöntem insanların gerçek düşüncelerini, o derindeki motivasyonları daha doğru yakalayabilirse, şirketler ürün geliştirirken, pazarlama yaparken çok daha değerli bilgiler edinebilir.
Hükümetler politika belirlerken daha sağlam verilere dayanabilir.
Belediyeler yerel hizmetleri planlarken halkın gerçek ihtiyaçlarını daha net görebilir. Yani sadece ne sorusu değil, neden sorusunun da cevabını arayan bir yaklaşım bu.
Kulağa harika geliyor ama. Her parlak projede olduğu gibi burada da bazı soru işaretleri, endişeler vardır mutlaka. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Özellikle Scott Rasmussen ismiyle ilgili bir şeyler vardı sanki.
Evet, o konuya değiniliyor. Scott Rasmussen'ın 2013'te ayrıldığı eski şirketi Rasmussen Reports, hani bazıları tarafından muhafazakar eğilimli olarak görülüyor. Geçmişteki bazı anketleri de bu yönde eleştirilmiş.
Bu durum yeni projeye de gölge düşürebilir tabii.
Doğal olarak bazı soru işaretleri yaratabilir. Ama Rasmussen bu projenin tamamen farklı olduğunu, kar amacı gütmeyen Napoliten Enstitüsü altında yapıldığını, eski şirketiyle ilgisi olmadığını ve kesinlikle partizan bir amaç gütmediğini özellikle vurguluyor kaynaklarda.
Bu ayrımı yapmak önemli. Peki ya yapay zekanın kendisi? Orada bir risk yok mu? Algoritma sonuçları etkileyebilir mi?
Teorik olarak her yapay zeka sisteminde olduğu gibi, burada da eğitildiği verilerden veya tasarımından kaynaklanan bir ön yargı riski olabilir tabii. Yani istenmeyen eğilimler ortaya çıkabilir. Ama proje ekibi bunun farkında görünüyor ve buna karşı çok ama çok önemli bir adım atıyorlar. Belki de projenin en güçlü yanı bu.
Nedir o adım?
Tam şeffaflık. Projenin bütün verilerini, yani anonimleştirilmiş cevapları, sorulan soruları, yapay zeka analizlerini, sonuçları, her şeyi açık kaynak olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını taahhüt ediyorlar.
Açık kaynak mı? Bu müthiş bir şey. Yani isteyen herkes, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları, hatta sen, ben, girip verilere bakabilecek, analiz edebilecek, metodolojiyi inceleyebilecek.
Aynen öyle. Bu hesap verilebilirlik açısından inanılmaz bir güvence. Projeye olan güveni de artırır.
Kesinlikle. Olası eleştirilere karşı da sağlam bir duruş sağlar. Buyurun, veriler burada, kendiniz bakın diyebilecekler. Hem de başkaları bu verilerden öğrenip yeni şeyler geliştirebilir.
Çok doğru. Şeffaflık bu tür yenilikçi projelerde güven inşa etmenin anahtarı.
Projenin başlangıç tarihi de belliymiş. Eylül.
Evet, Eylül'de başlıyorlar.
Bu gerçekten de yapay zekanın sadece kar veya askeri amaçlar için değil, toplumsal fayda, diyalog, belki de demokrasiyi güçlendirmek için nasıl kullanılabileceğine dair en kapsamlı denemelerden biri olacak gibi duruyor.
Evet, sonuçlarını merakla bekleyeceğiz. Geleneksel yöntemlerin tıkandığı bir yerde teknolojiyle yeni bir kapı aralama çabası var. Başarılı olur mu olmaz mı zaman gösterir ama denemenin kendisi bile çok değerli bence.
O zaman şöyle bir toparlayalım. Google ve Rasmussen işbirliğindeki bu We the People projesi, geleneksel anketlerin yetmediği yerde özellikle o sessiz çoğunluğun sesini duymak için yola çıkıyor.
Bunu yaparken de yapay zekanın Sokratik sorgulama gücünü kullanıyor, insanların düşüncelerinin derinliklerine inip ortak noktaları bulmaya çalışıyor.
Ve en önemlisi, tüm süreci şeffaf bir şekilde açık kaynak prensibiyle yürütmeyi taahhüt ediyorlar. Bu da güvenilirlik açısından kilit nokta.
Kesinlikle.
Peki, sana dönelim şimdi dinleyici olarak. Sence yapay zeka gerçekten insanların o karmaşık, katmanlı düşüncelerini, farkında bile olmadıkları ortak yanlarını ortaya çıkarabilir mi? Böyle bir teknoloji siyasetin, kamuoyu araştırmalarının, hatta belki gündelik sohbetlerimizin geleceğini nasıl etkiler?
Burada üzerinde düşünmeye değer çok şey var. Eğer bu proje yapay zekayı sadece veri toplamak için değil de İnsanları daha derin düşünmeye itmek, farklı görüşleri anlamlı bir şekilde özetlemek, hatta belki insanlar arasında bir köprü kurmak için kullanabilirse, o zaman bu basit bir teknoloji güncellemesinden çok daha fazlası olur.
Ve son bir düşünce takıldı aklıma. Hani üçüncü aşamada insanlar yapay zekanın oluşturduğu ifadelere oy veriyorlar ya,
Acaba bu yöntem insanları sadece kendi fikirleri üzerine değil, aynı zamanda başkalarıyla neden ve nasıl aynı fikirde oldukları veya neden ayrıştıkları üzerine daha bilinçli düşünmeye iter mi?
Harika bir nokta. Belki de asıl devrim burada yatıyor. Sadece farklı cevapları listelemek değil, o cevapların arkasındaki ortak mantığı, paylaşılan değerleri veya anlaşmazlıkların kökenlerini aramak. Eğer bu teknoloji bizi sadece ne düşündüğümüz konusunda değil, neden öyle düşündüğümüz ve başkalarıyla nerede buluşup nerede ayrıştığımız konusunda da düşünmeye sevk edebilirse,
o zaman gerçekten toplumsal anlayışımızda yeni bir sayfa açılabilir. Veriden anlayışa geçiş gibi bir şey.
Aynen öyle. Anlayışı hedefleyen bir devrim.
Bu ufuk açıcı sohbet için çok teşekkürler. Umarız bu detaylı inceleme, yapay zeka ve kamuoyu araştırmalarının bu ilginç kesişimi hakkında sana da yeni bakış açıları sunmuştur.
Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki konuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kal.